Ayrım 32, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 325. Gökyüzünden korkusuna rağmen Kara Dicle'nin kentten hayatı koparan ince yoluna girip dev sema açıldığında hafiflediğini hissediyor Derdal. Şefin zamanla acının torpilleneceğine dair sözlerini içinden tekrarladı. Direksiyona yaklaşıp bakışlarını yukarıya kaldırdığında bulutların gri'nin hiç tehditkar olmayan bir tonunda dalgalandığını gördü. Rahatlayarak şoför koltuğuna sırtını verdiğinde radyo haber saatini 3 saniye çınlayarak duyurdu. Gürkan'ın ölümünün ülkenin gündeminden düşüşünü o zaman anladı. İlk haber Gürkan'ın öldürülmesi değildi. Başbakan başka bir konuda konuşuyordu ve ülkenin konusu yeniden hükümetin meclisten geçirdiği yargı reformu olmuştu. Ana muhalefet liderinin son yapılan yasa değişiklikleriyle hükümetin yargıyı da ele geçirdiği, laik demokrat yargı mensuplarının tek tek görevlerinden alındığı, yerlerine iktidarın güdümünde yargıç ve savcıların görevlendirildiği iddialarına yanıt veriyordu başbakan. Her zaman olduğu agresif ve 8 yıllık iktidarında çok büyük payı olan halkın sevdiği delikanlılıkta konuşuyordu. Neymiş? Yargıyı ele geçirmişiz. Bu yargı değil miydi 28 Şubat'ta darbeler alkış tutan? Bu yargı değil miydi cüzdanıyla vicdanı arasına sıkışmış, yozlaşmış, bir avuç elit elinde hükümetin icraatlarını engelleyen, birilerinin militanı gibi davranan bu yargı değil miydi? Biz halkın yargısına dönüştürdük. Muhalefet gibi çalışan, onlarla kol kola olan yargıçlar, hakimler istiyorlar ya, bütün bu çıkarttıkları gürültü onun için. Ama artık bitti. Erdal sadece Gürkan hakkında bir haber beklediği için radyoyu dinliyordu. Sadece sonuncu haberde kısaca soruşturmanın sürdüğü söylendi ve müzik yayını geri döndü. İnce yolun rampasını aşınca dev bir çukurun içinde görünen Kara Dicle, sevimsiz bir Anadolu kasabasından farksızdı. Dev boyasız bina olmasa. O dev binanın karşısındaki okulda Emel'in olduğunu, onun yakınında olduğunu bilmek bile Erdal'a iyi gelmişti. Hüseyin Hacı'nın evinin önünden geçerken kendisini takip eden bir göz hissetti. Tam o sırada cep telefonu çaldı. Sesin kadına mı erkeğe mi ait olduğunu ayırt edemeyince hemen şef olduğunu anladı. Sesindeki durgunluktan kameradaki görüntü konusunda haklı olduğunu tahmin etti. Şef muhtarın telefonunun Erdal'ın şüphesinin ortasından sinyal verdiğini öğrenmiş, artık soruşturmanın kaçamayacağı kadar derinine inmişti. Görüntüdeki muhtar ama yanındaki çarşaflının kim olduğunu anlamak mümkün değil. Tekrar tekrar izledim, öyle topalladığı filan da yok. Hemen ithamlarda bulunma. Sadece bunu söyle, sorunu sor. Sakın üstüne gitme. Zaten haklıysan herif yelkenleri suya indirecektir. Sakın başımızı belaya sokma, dedi. Erdal'ın emredersiniz yanıtıyla rahatlamadı. Telefonu kapattığında içindeki kaygıya karşı ona kadar saymaya başlamıştı. Erdal yola çıkmadan önce aramış ve geleceğini söylemişti muhtara. Buluşmak için telefonda aynı numarayı bulmaya çalışırken direksiyonu bırakıp zorlukla vites değiştirdi. Telefon ilk çalışında açıldı. Muhtar muhtarlıkta olduğunu, oraya gelmesini söyledi. Dev binanın eteğindeki prefabrik tek katlı spor kompleksine arabayı park ederken muhtar muhtarlığın önündeki tel örgülerle çevrili halı sahanın içindeydi. Kalelerdeki ağları çekip bırakarak kontrol ediyordu. Erdal'a elini kaldırarak selam verdi ve sahanın içine gelebileceği yolu eliyle gösterdi. Etrafı demir teller, üstü ipten ağ ile kaplı kafesin içinde göbekli adam bir serçeye benziyordu. Erdal çim taklidi plastik zemine girince muhtar selamün aleyküm diyerek yaklaştı ve elini sıktı. Ev sahibi rahatlığında muhabbeti açtı. Futbol oynar mısın? Gürkan'ın her hafta emniyettekilerle maç yaptığı aklına düştü ve yanıt verdi. Ben pek sevmem, en son lisede oynadım. Muhtar sorgu havasının dağılmasından memnundu. Bizim burada gençler hep oynar. Şimdi kış, bahar gelsin burayı bir dakika boş bulamazsın. Güzel maçlar olur. Herkes gelir seyreder. Vallahi ben de televizyonda Fenerbahçe'nin maçlarını izlemekten daha çok keyif alıyorum bizimkileri izlemekten. Tabii Fenerbahçeliyiz ama yine de öyle işte. Erdal sorgu haline, dağıtma çabasına ve tarikat hayatının güzelliği propagandasına ilk an sinir oldu. Ama sonra şefin uyarılarını hatırlayıp bunun işine gelebileceğini fark etti. Zanlısına rahatlığın yolunu açtı. Turnuvalar mı oluyor? Muhtar ince bıyıklarının altından gülümserken barışçıl bir görüşme olacağına kanaat getirmişti. Penaltı noktasına doğru yürürken ligimiz bile var ama sadece 6 takım oluyor dedi. Sağdaki yuvarlak beyaz boyayı kireçmişçesine ayağıyla ovalarken ben de oynuyordum 3 yıl öncesine kadar diyerek lafı kendisine getirdi ve devam etti. Defansa durmayı seviyordum ben. Tabii yaş da var, öyle çok koşamıyordum. Ama gençler penaltıları bana attırırlardı. Golüm olsun diye. İyi de atardım. Ceza alanının dışına çıktığında kendisini takip eden polisin yüzüne bakmadan anlatmaya devam etti. Karşısında hücum eden bir takım varmışçasına ileri bakıyordu. Karşı takımın ayağına geçtiğinde top hangi taraftaysa rakip o tarafı kapatırdım. Çünkü %90 ters top atmazlar. Orta saha yuvarlağına kadar yürümüşlerdi. Ellerini açarak iki kanadı gösterdi ve oyununa felsefi bir boyut kazandırarak devam etti. Ne de olsa din felsefedir. Çünkü insan bencildir. Nefsine hakim olmak o kadar kolay değil. Bir kanatta topu ayağına alan oyunun kendisinden uzaklaşmasını istemez. Uzaktaki bomboş olur, yine de ona topu atmaz. Bunu bilmek bile avantaj sağlar. Kabiliyetli değildim ama disiplinliydim maçlarda. Nefsime hakim olurdum. Her maçtan sonra o sahadaki insanları daha iyi tanırdım. Söylemedi ama şeyh de bu maçları bunun için kaçırmadan izlerdi. Hatta bu turnuvanın varlık nedeni buydu. Yarı saha çizgisini geçtiklerinde Erdal topu ayağına almaya karar verdi. Ayşe'nin kaybolduğu tarihi söyledi ve sohbet havasını bir anda sorguya çevirdi. Ayşe'nin kaybolduğu gün neredeydin? Muhtar bunu beklemiyordu. Genç polisin muhabbetinden sadece bir formalitenin mahkumu olarak karşısına geldiğini sanmıştı. Disiplinli oynamaya karar verdi. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Plastik çimen renginde birkaç adımı suskun attılar. Erdal nereden saldırması gerektiğini düşündükten sonra konuştu. Üsküdar Gündoğdu meydanına gitmiş olabilir misin? Muhtar düşünceli sessizliğinin ardından yumuşak savunmaya geçti. Olabilir. Kızım oradaki bir eve sohbetlere gidiyor. Onu bazen ağabeyi, bazen ben götürüyorum. Zihinleri koşarken yavaş adımlarla ceza alanı çizgisine yaklaşmışlardı. Muhtar felsefeyle oynadığı oyunun bütün kurallarına hakimmişçesine dimdik duruyordu karşısında. Omuz omza bir mücadeleydi ve Erdal ceza alanının içinde en sert sorusunu sordu. Kamera kayıtları elimde. Kayıp kız Ayşe görüntülerden çıktıktan 20 dakika sonra sen görünüyorsun. Telefonun da tam oradan sinyal veriyor. Yanında çarşaflı biri var ve aynı Ayşe gibi topallıyor. Bu delildir. Şimdi gerçeği söylemezsen senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmaz. Bunu iyi düşün. Kızı bana ver ve buradan onunla birlikte çekip gideyim. Sana söz veriyorum. Bu konu burada kapanacak. Muhtar tereddütsüz savunmasını sürdürdü. Kızım sohbetlere giderken çarşaf giyer ve o gün gerçekten oradaysam yanımdaki kızımdır. Erdal hücumunun bu kadar net ve kolay savuşturulmasına şaşırdı. Muhtarın Ayşe'nin kayıplara karışmasından hemen sonra orada olması gerçekten bir rastlantı olabilir miydi? Kalenin önünde küçük ama ceketinin içinde sıkışmış adama tepkisiz baktı ve geri dönerek ceza alanından çıktı. Kendi sahasına dönerlerken muhtar konuşuyordu. Senin yerinde olsam ben de aynı şekilde şüphelenirdim. Ama dediğim gibi kızımı Üsküdar'daki sohbet evlerinden birine götürüyordum. Kızım da çok normal yürür. Herhalde kayıtlarda öyle görünmüş. Tam da öyle talihsiz bir zamana gelmiş besbelli. Orta saha çizgisini geçmişlerdi ve muhtar geri çekilen polisin kesin kanaatinde şüpheler yaratmak için konuşuyordu. Bak biz burada kendi halimizden mutlu bir hayat sürüyoruz. Zaten burada aynı düşünen insanlar kendilerine bir dünya yaratmış. Bu dünya malı da umurumuzda değil. Allah'a ulaşmak için gün sayarken mümkün olduğunca nefsimizden uzak durarak günleri geçiriyoruz. Bizim için bu dünya bir sınav. Zaten onun için bu kadar uzağa kaçmışız. Muhtar yumuşak üslubuyla Erdal'ı korkutacak kadar sert saldırdı. Bizimle 28 Şubat'ta çok uğraştılar. Her gün burada askerler cemse ile gezerdi. Ama en ufak bir suç bulamadılar. Gece gündüz uğraştılar, yine bulamadılar. Bizim öyle yayılalım, müritlerimiz milyonlarca olsun diye bir emelimiz yok. Ama böyle üstümüze gelinince kaygılanıyoruz. Acaba o darbe zamanlarının senaryoları tekrar devreye mi sokuluyor diye. Bu cümleleri şef duysa düşüp bayılırdı. Erdal da bunun için tedirgin olmuştu. Kafesin içinden çıkarlarken maçı kazanan hiç şüphesiz kendini favori gören Erdal değildi. Bir beraberlikti. Ama elinde güçlü koz olduğunu düşünen Erdal için bunu kabullenmek kolay değildi. Kendisini muhtarlığa davet eden adamın karşısına son bir kez dikildi. Bakın, biraz önce söylediğimde çok ciddiyim. Kız evine dönerse hiçbir sorun kalmayacak. 18 yaşın üzerinde zaten, aile de sizin müritlerden. Zaten babası size gönül vermiş. Biz şüphelendiğimizde bile haşa diyor, başka bir şey demiyor. Muhtar Allah razı olsun diyerek sözünü kesti ve şeyhin Ayşe'nin babasıyla ilgili isteğini yerine getirdiğini öğrendi Erdal. Bazıları gidip Muzaffer Bey'le sen nasıl şeyhten şikayetçi olursun diye konuşmuş. Ama bunu ben öğrenince yanına bizzat gittim konuştum. Kendisine yönelik bir dışlamanın asla olmayacağını, polisin bizi suçladığına dair bir beyanının olmadığını söylediğini anlattım. Zanlıya çıkışırken birden adalet bahşedilen bir aciz konuma düşmesini önce anlayamadı Erdal. Hiçbir zaman hazır cevap biri olamamıştı ve hep sonra o anda söylenmesi gerekenleri söylediğini hayal ederek kendini tatmin etmişti. Muhtarın Muzaffer edalı konuşması sürerken bu kez böyle olmaması gerektiğini düşünüyordu. Şeyh'ten küçük ricasının böyle bir eziklik olarak dönmesine karşı durmalıydı ama kelimeleri bulamıyordu. Devletin otoritesine zeval getirdiğini fark edince artık o konuyu kapatmış namaza yetişmesi gerektiği söyleyen muhtarın lafını gecikmeli olarak kesti. Ben İsmet Bey'e sadece Ayşe'nin babasının durumunu anlattım, bir ricada bulunmadım. Ama bunu şimdi sen böyle karşıma çıkardın. Senden de o kızı bana ver diye ricada bulunmuyorum. Sana sadece bir şans tanıdım. O gün orada yürürken yanındakinin Ayşe olduğunu ispatlarsam bunun hesabını mahkemede vereceksin. Muhtar zafer sarhoşluğundan bir anda ayıldı ve mağdur ezikliğine büründü. Güç gösterisine ihtiyacı yoktu. Sadece savuşturduğu suçlamaların keyfine kendini kaptırarak konuşmuştu ve sözlerindeki iddialı hali silmeye çalışıyordu. Devletimizin polisi karşısında da mahkemesi karşısında da boynumuz kıldan ince. Asla öyle bir şey kastetmedim. Yüzü çukur dolu polis nihayet karşısındaki kısa boylu adama tekrar yukarıdan bakabiliyordu. Arabasına doğru yürürken şefin çizdiği sınırları ne kadar aştığını tartıyordu. Kısa kesilmiş kır saçları ve cilt bakımı esmerliğini gizliyordu. Şişmanlığa birkaç adım kalmış bedenine oturan pahalı beyaz gömleğinin de daha açık renk görünmesinde payı vardı. Aynı Gürkan ile buluştuğu gün gibi içinde sarı kahverengi viskinin ve iki buz parçasının dalgalandığı geniş kısa bardağın elinde tutuyor ve bahçeye açılan camekanın önünde ayakta duruyordu. Ama kurt Gürkan'dan çok daha kaba bir polisti. Karşısındaki koltuğu göstererek zengin, modern sadelikteki villanın sahibiymiş gibi ev sahibine "Şuraya otur" dedi. İhbarcı o an bu evden polislerle birlikte çıkacağına emin oldu ve devletin buyruğuna hiçbir tepki vermeden boyun eğdi. Gürkan'ın öldürüldüğü günden beri bu ülkeden kaçıp kaçmamak arasında bir kararsızlıkla debelenip durmuştu. Ve nihayetinde milyonlarca lirasının olmasına karşın gidebileceği hiçbir yer olmadığına karar verdi. Gençliğinde olsa devlete yaptığı hizmetlerinin bedelinin bu olamayacağını düşünüp isyan ederdi. Ama artık bu yaşta biliyordu ki bütün günahlarının sorumlusu kendisiydi. Kendisi için yapmıştı. Kurt da onun en hassas yerine yumruğu indirerek konuşmaya başladı. Böyle adamların sırtları yere değmeden doğruyu söyleyemeyeceklerini düşünüyordu. ''Kaç adam öldürdün?'' ''İhbarcı 5 ama 25-30 kişinin öldürülmesine tanık olmuşumdur.'' dedi. Kurt daha sert bir direniş bekliyordu ama tek soru da çözülmüştü zannı. Devam etti. ''Gürkan Korcan dahil mi bu sayıya?'' İhbarcının dudakları nefretle gerildiğinde Kurt bu darbe için çok erken olduğunu anladı. Ama sözlerin geri dönüşü yoktur. İhbarcı işaret parmağını doğrultup sallayarak biraz önceki boyun eğmiş halinin içinden diklendi. ''Bana birini hatırlatıyorsun. Bundan 21 yıl önce aynı şu an olduğu gibi benim karşıma oturmuştu binbaşı Ali.'' Kurt Güneydoğu'da bölücülerle savaşan ve askerlikten istifa ettikten sonra Ankara'da öldürülen binbaşı Ali hakkında 3 kitap okumuştu. Ona benzetilmek hoşuna gitti ama konuşmanın seyrine bu müdahaleye müsaade edemezdi. ''Sadece sana sorduklarıma cevap ver.'' İhbarcı bakımlı suratına Kurt'a yaklaştırarak elinde olan tek kozu oynadı. ''Senin ithamların umurumda bile değil, senden korkmuyorum. Çünkü senin şu an bana yapabileceklerinin milyon katını ben yaptım zaten. Benim kafama silah dayayarak konuş diyemezsin, yapsan da tetiği çekemezsin. Ama ben kaç defa o tetiğin düştüğünü gördüm. Bunun için bana müsaade et. Ya da ben avukatım gelinceye kadar ve hatta daha sonra susma hakkımı kullanayım.'' Kurt, susma hakkı olmayan kurbanlarını öldüren adamın bu hakka sahip olmasının adaletsizliğine içerledi. Arkasında odayı doldurmuş evi darmadağın etmek için emrini bekleyen polisler vardı. Zanlıyı konuşturmanın değil, sadece otoritesini sarsacak bu çıkışı bertaraf etmenin yolunu aradı. ''Yeni çağın yeni konuşturma yöntemleri var. Arkanı dön ve ellerini başının üstüne koy.'' dedikten sonra ekibinin sabırsızlıkla beklediği talimatı verdi. ''Kelepçeleyin.'' 3 polis viskisinden yudum almayı düşünen adamı kollarından kavradı ve hoyratça kafasından bastırıp bileğine plastik kelepçeyi sardıktan sonra koltuğa oturttu. Kurt ekibine avukatı gelene kadar bekleyeceklerini söyledikten sonra tek kelime etmedi. Polisler güçlerini hissetmenin şevkiyle rahatlamışken ihbarcı ''Bütün yapabileceğin bu mu?'' diye diklendi. Kurt hınçla koltuğundan doğrulup arkasında elleri bağlı savunmasız zanlının böbreklerinin üstüne sert bir yumruk savurdu. İhbarcı beklemediği darbe karşısında böğürüp koltuğa devrildi. Sonuna kadar açtığı ağzından sadece nefes almaya çalışıyor, acısını haykıramıyordu. Yüzü morarınca Kurt ölmesinden korktu. Çenesinin altından kavrayıp kaldırdı ve koltuğa oturttu. İhbarcı yaptığı ve tanık olduğu işkencelerin ilk vurduğu yeri o gün böyle öğrendi. Çaresizlik çekilen acıdan önce geliyordu. Kurt ona doğru sert bir hamle daha yaptığında çaresiz bütün bedenini kastı. Darbe gelmeyince açtığı gözleriyle Kurt'u burnunun dibinde gördü. Kurt avukatın gecikti derken arkasındaki polis sürüsünün yüzünde pis gülümsemeler vardı. Kendisini kurbanlarının gözünden görüyordu sanki. Ağzı burnu kan içinde o genç geldi gözünün önüne. Bundan 19 yıl önceydi. Bölücülere katılmak için Irak sınırındaki köyde buluştu. Adamın evinde kıstırmışlardı o kara yağız delikanlıyı. Kerpiç evin kapısını kırıp içeri daldıklarında iki yer yatağının birinde Kürt delikanlısı vardı. Diğeri boştu. Onu kelepçeleyip duvara dayadıktan sonra yüzsüz içeri girmişti. Genci tutup yüzünü kendisine çevirdikten sonra devlet dairesinde ne istediğini soran bir memur kadar hissiz kim olduğunu sormuştu. Dağlarda özgürleşeceğini sanan genç susup kahramanlık yapınca yüzünün ortasına yumruğu indirmişti yüzsüz. Bükülen boynunu kaldırdığında bülbül gibi şakıyacağını düşünüyordu hepsi. Ama o kan dolu tükürmüştü yüzsüzün yüzüne. Hepsi dona kalmıştı bu cüret karşısında. Artık ne yaparsa yapsın, ne kadar güçlü olursa olsun, Albay Toruldu gücünden çok şey yitirmişti. Demek ki onun da yüzüne biri bakabilir, hatta tükürebilirdi. Albay Toruldu yüzündeki kan ve tükürüğü silerken evdeki tek sandalyeyi odanın ortasına çekti. İki itirafçı Kara Yağız Genci o sandalyeye oturttu. İhbarcı o gece Albay Torullu'nun sırtının ardından bakıyordu kurbanın suratına. Yüzsüz yarım saate yakın işkence yaptı ama boş, dağınık yataktakinin nerede olduğuna dair tek kelime etmedi Kürt genci. Artık konuşacak hali kalmamıştı. Öne düşmüş kafasını, albay tabancasının namlusunu alnına dayayarak kaldırdığında yüzsüze değil, o zaman itirafçı olan ihbarcının gözlerinin içine bakmıştı küfreder gibi. Albayın tetiği çekeceğinden emin ve yaşadığı acının son bulacağından mutlu, alaycı gülümseyerek ilk defa konuşmuştu. Kürtçe cümlesi bittiği anda tetiğe basmıştı albay. Kürt genç boş bir çuval gibi sandalyeyle birlikte yere devrilmişti. Albay üzerine sıçrayan kanı ellerinin tersiyle silerken ''Ne dedi?'' diye sordu. O yanıt verememiş, diğer itirafçı Baran yalakalık hevesiyle atılmıştı. ''Bize hain olduğumuzu söyledi.'' Gencin cesedini köyün dışında gömerlerken iki itirafçı onun çok cesur bir adam olduğunu Kürtçe kendi aralarında konuşuyordu. 32. ayrımın sonu. Sayfa 334.